Ayrım 5. Müdür yardımcısı sınıfa girdiğinde 11. bölümdeydik. Odysseus'un ölüm ülkesine yaptığı ziyaretin öyküsünü ortalamıştık. Müdür yardımcısı öğretmene bir şeyler söyledi, bana baktılar. Peyman yavrum, odama gelir misin hemen, bir ziyaretçim var. Başıma gelecekleri o an sezdim, dizlerim çözüldü, parmaklarımın uçları buz kesti, yüzümden kan çekildi, ayağa kalktım. Çantanı da topla, yanına al. Kim ölmüş dedim fısıldayarak. Büyük annemi, Faik dedemi, anneannemi yoksa? Metin ol çocuğum dedi müdür yardımcısı, kolunu omzuma dolamıştı. Düşecek olursam tutmak için. Bir kaza geçirmiş baban. Dualarımı okuyup ölüleri de kutsadıktan sonra çukurun dibinde kurbanların boğazlarını kestim ve kıpkızıl kanlarını sel gibi akıttım çukura. İşte ancak o zaman ölülerin ruhları Hades'ten çıkarak akın akın yakınıma geldiler. Genç adamlar, yeni gelinler, çok acılara tanık olmuş ihtiyarlar, acıyla henüz tanışmaya vakit bulamamış körpecik kızlar, kanlı kalkanlarıyla savaş meydanlarında yeni can vermiş kahraman savaşçılar. Hepsi kurban kanlarını akıttığım çukurun etrafında toplandılar. Gırtlaklarından yükselen korkunç çığlıklarını duydukça kanımın çekildiğini hissediyor, bembeyaz kesiliyor ve titriyordum. İhsan rıhtıma yaklaşan motora atlarken birden durdu, geri geldi ve bana bir kere daha sarıldı. Tütün kokan dudaklarını son kez öptüm. Elim elinden kayarken gözlerinin içine bakarak yalvardım. Beni habersiz bırakma sakın. İlk aşkım, ilk erkeğim, fikir ve yol arkadaşım, kocam. Bana bir kere bile el sallamadan ama solgun yüzü hep bana dönük durarak, önce yavaş yavaş sonra da son sürat uzaklaştı kıyıdan. Kollarımda derman kalmayıncaya kadar el salladım. Giderek küçülüp bir noktaya dönüşen motordaki baba acısı, kin, kızgınlık, başkaldırma duygularıyla dolu yüreğimin 19 yaşımdan beri tek efendisi kocama. Önceleri sıkça yazacak, Yunanistan üzerinden Fransa'ya, sonra kuzey ülkelerine geçtiğini bildirecek, mektupları giderek azalacak ve kesilecekti. Hiç kimse haber getirmez olacaktı. Yıllar geçecekti. Suskun ve gaddar yıllar. Ben Penelope'tim artık. Ege'ye yakın yaşayan kadınlara kim bilir hangi hain tanrı tarafından verilen cezayı çekmeye mahkum edilmiştim. Şikayet etmeksizin çekiyordum cezamı. Gecelerin içinde binbir düşünce ve düşle nasıl savaşılacağını büyük anne öğretmişti bana. Gerçeği tamamen yaslayarak bir oyun oynuyordum. Tek kişilik bir oyundu bu. Ama etrafımda başka cezacılar da vardı, başa çıkmak zorunda olduğum. Anneannemin kocası Faik de avukattı. Beni kolayca boşatabileceğini söylüyordu. Annem ve üvey babam hiç durmaksızın hayatımı yeniden düzene koymam için baskı yapıyorlardı. Bana devamlı birileri tanıştırılıyor, birileri beni yemeklere, konserlere, sinemalara, pikniklere davet ediyordu. Gidiyordum. Sabahları dokuduklarımı geceleri söküyordum ve savunmamı yapıyordum sürekli. Kim bilir, İhsan belki de beni unutmamıştır. Belki bir hastanede ya da hapishanedeydi. Belki de bana erişemeyeceği bir yerdeydi. Neresiymiş orası? Bu devirde her adım başı uluslararası telefon varken hiç aramamak olur mu diyordu annem. Allah her köşeye telefon döşeyenleri cehennemlerde yaksın diyordum içimden. Çünkü beni nasıl arayabilir ki sorumu her yerde mantar gibi biten telefonlar acımasızca yanıtlıyordu. Mektuplar çalınır, gecikir veya kaybolabilirlerdi. Ama ya telefonlar? Onların hiçbir mazereti yoktu. Birden akıl ediyordum, ya belleğini yitirdiyse? Gençliğinin kıymetini bil diyordu anneannem. O İhsan'ın öldüğüne inandırmıştı kendini. Ölenle ölünmez. Bak ben de annen de bir yerde yeniden hayata döndük. Yaşam devam etmek zorunda. Ben zaten yaşamaktayım. Öldüğüm falan yok. Rahat bırakın beni diyordum. Hayata dönmek, evlenmekse o hayat sizin olsun. Bir tek büyük anne anlıyordu beni. Başımı onun 90 küsur yıllık yaşlanmış çınar göğsüne yaslıyordum. Yeşil damarlı bitki kökünü andıran elleriyle saçlarımı okşuyordu inanılmaz bir yumuşaklıkla. Sanki başımda bir el değil de bir tül dolaşıyordu, rahatlatıyordu beni. Sen aldırma onlara mahzun gözlü ceylanım. Yüreğinin buyurduğunu yap. Evlensen de evlenmesen de bir atımlık kurşun gibidir hayat. Nasılsa her şey öyle de böyle de geçip gidecek. Sona çok yakın olduğu için mi böylesine filozof kesilmişti büyük anne? Ya da insan ancak bir 100 yıl yaşadıktan sonra mı erebiliyordu hayatın gerçeğini? Sonunda ötekiler kazandılar. Yıllardır bıkıp usanmadan yineledikleri sözlere yenik düştüm. Gençtim. yeni bir hayata başlamalıydım. Çocuklarım olmalıydı benim de. Bir gün kocalarını şiddete, teröre ya da savaşa kurban verecek kızlarım. Yoksa Poseidon, artık bu laneti alnınızdan siliyorum, Ege'ye açılan sahillerin kadınları kurtuldunuz mu diyecekti. Bir evlenme teklifini kabul ettim. Penelope topladı bir gece tezgahını, kalın taş duvarının penceresinden beyaz köpüklü denize fırlatıp attı. Zeytin yapraklarının beyaza çaldığı bir mevsimde bir kıyı kentinde buluşmak istemiştim İhsan'la. İhsan yoktu. Öyle bir kıyı yoktu, zeytin dalları da. İzmir'deydik, açık yeşil bir tayyör giymiştim. Yeşil renk için anneannem ısrar etmişti. Murat rengidir, uğurlu gelir diyordu. Bir büyük çınar ağacı ve akasyalar vardı nikah dairesinin girişine yakın. Kekik ve mandalina değil ama yaseminler mis gibi tütüyordu havada. Nikah için sıramızı bekliyorduk. Avuçlarım terliyordu. Beni taşınması zor yükümle, anılarım ve kırık yüreğimle kabul edebilen seveceğim bir insanla yeniden başlamak. Neye başlamak? Büyük dayım siyah bir kadife kutu uzattı. Yavrum, bu büyük annenindi. Ben evlenirken karıma takmıştı. Bizim hiç evladımız olmadı aile yadigarını verecek. Hatırlattı bana geçen de. İyi ki de hatırlattı. Nasılsa yine sizlerden birine kalırdı ama sen onun en sevgili torunu Esin'inin kızısın. Hayrını görürsün inşallah dedi. Kutuyu açtım. Yaprakları zümrütten, sapı beyaz altından narin bir zeytin dalıydı. Bir peri gökten inip nurlu bir ışıkla boyamıştı sanki dalı. Işıltısı gözlerimi kamaştırıyordu. Barış simgeleyen bitki. Bana yollanmış bir işaret miydi bu? Birden tuhaf bir duyguya kapıldım. Ben kendim değildim de genzimi dolduran yasemin kokularından rüzgarda uçuşarak ayağımın dibine düşüveren çınar yaprağına ve elimde tuttuğum ışıltılı dala kadar bir bütünün küçücük bir parçasıydım sanki. Bumburuşuk yüzünde hala cin gibi bakan rimelli gözleriyle büyük anne, vakur dik gövdesiyle bir zamanlar subay karısı olduğunu hiçbir zaman unutamayan anneannem, fettan dekolte, empirme giysileriyle kadere ve gericilere meydan okuduğunu ispata çalışan annem, dokuma tezgahını bin parça ettiğim içimdeki Penelope ben. Hepimiz, her şey bir muazzam oluşumun sonsuza ulaşan bir tükenmez zincirin halkaları gibiydik. Ağabeyine söyle de zeytin dalını peymanıma versin, unutmasın. Kız kısmını takısız kocaya yollamak hiç yakışık almaz diyordu anneanneme büyük anne. Tekerlekli sandalyesinde bir öne bir arkaya sallanarak. Bu sonsuz zincirin çok önemli bir halkasını oluşturan kader dediğimiz bilinmezin önemli oyuncusu büyük anne, evren içindeki rolünü güncele indirgemek, hafifletmek ve çekilir kılmak için takıların vazgeçilmezliğine sığınıyor olmalıydı bilerek ya da bilinçsizce. Yanına gittim, eğilip elini öptüm ve yanağıma dayadım. Büyük anne, bak zeytin dalı bende, yakışmış mı dedim, yakamı göstererek. Gözlerinin rengine uymuş dedi büyük anne, sonra yaklaşmamı işaret etti bana. Biraz daha eğildim, başıyla arkamızdaki kalabalığa işaret etti. Onlar anlamazlar dedi, ince bir hünerdir hüzünle yaşamak. Sana yakıştı zeytin dalı. 1996 Unutmak. Pencerenin önünde duruyor adam. Ellerini beyaz uzun giysisinin ceplerine sokmuş, camdan giren gün ışığı gözlerimi kamaştırdığı için yüz hatlarını seçemiyorum. Adam aydınlık renklere boyanmış bir tuvalin orta yerine resmedilmiş bir insan silüeti gibi. Bakışları, ifadesi, duyguları değil de salt sesi ulaşıyor bana. Bu gırtlaktan gelen kalın ses geçirmiş olduğum ameliyatları, dikilen organlarımı, çivi ile birleştirilen kemik parçalarımı anlatıp duruyor. Onu dinlerken açık tutmaya zorladığım gözlerim kapanıyor, içim geçiyor, hiçbir şey duymaz oluyorum. Tekrar odaya, yatağıma, pencerenin önünde duran adama döndüğümde o hala beni bana anlatmaya devam ediyor. Acaba bu aynı gün mü, aynı anın devamı mı? Öyle olmalı. Söyledikleri bana dair ama beni hiç ilgilendirmiyor çünkü ben diye biri yok, ben yokum. 10 haftalık bir bebek kaybettiniz. Daha evvel hiç doğum yapmamışsınız. Çocukken bir apandisit ameliyatı geçirmişsiniz. Vücudunuzda herhangi bir başka ameliyat izine rastlanmadı. Azı dişlerinizde ve sol kaninde 4 adet dolgu, sağ arkada bir köprü var. Dişleriniz size ait. 30-35 yaşları arasında sağlıklı genç bir kadınsınız. Sağlıklı bir genç kadınmışım. Demek bir erkek değilim. Şu yatağa bırakılmış bir kırık kemik torbası değil de bir insan olduğumu anlayabilmek için haftalar geçmesi gerekir. Tepeden tırnağa sargılar içindeyim. Sol kolum alçıda, sağ bacağım traksiyonla yukarı çekili. Alçıda olmayan koluma bir serum takılı. Bacaklarımın arasından bir sondanın ince hortumu geçiyor. Beni kımıldatmamak için takmışlar, bir haftaya kadar çıkacakmış. Bir hafta, bir zaman dilimi. Ben ne zamandır buradayım? Ben neden buradayım? Burası neresi? Neyim, kimim ben? Ben bir kadınım, öyle dedi pencerenin önündeki adam. Onun sözlerinin dışında kadın olduğuma dair hiçbir kanıtım yok. Bir şey söylemek için kendimi zorladığımda gırtlağımdan insan sesine benzemeyen bir hırıltı çıkıyor. Alçıda olmayan serum takılı kolumu uzatıyorum adama doğru. Adam kımıldıyor. Pencere çerçeveli aydınlık tuvalin içinden çıkıp bana doğru geliyor. Yatağın üstünde duran ona doğru uzanmış elimi tutuyor. Yine zorluyorum kendimi bir şey söylemek için. Konuşmayı da mı unuttum ben? Düşünebildiğime göre konuşabilmem de lazım. Adam kazada dilimin koptuğunu söylemedi ki, yine zorluyorum kendimi. Hırıltılar arasında zayıf, ince bir ses. Siz kimsiniz? Yormayın kendinizi konuşmak için. Birkaç gün daha bekleyin. Ona da sıra gelecek. Her şeyi yapacaksınız. Konuşacak, gülecek, yürüyecek, koşacaksınız ve hatırlayacaksınız. Yavaş yavaş, sırası geldikçe. Ben sizin doktorunuzum. Elimi sıkıca tutup bırakıyor. Ne olur elimi bırakma. Tut elimi. Sıkı sıkı tut. Bırakma. Benden hayata değen tek şey bu demin sıktığın elim. Bir kişi olduğumu, yarışadığımı nasıl anlardım tutmasaydın elimi? Gözlerimi sımsıkı yumuyorum. Tekrar ediyorum içimden. Ben bir kadınım. Doktorum öyle dedi. Ona inanmalıyım. Dişlerimde dolgular varmış. Apandisit ameliyatı olmuşum. Ya gözlerim? Gözlerim ne renk? Saçlarım var mı? Varsa da sargıların içindeler. Sarışın mıyım, esmer miyim? Ayna vermediler bana. Hemşire yüzümdeki şişlerin henüz inmediğini, aynayı bir 10 gün sonra vereceğini söyledi. Moralim boş yere bozulmasınmış. Nasıl olsa eski halime dönecekmişim. Eski halim? 30'larında bir kadın hali mi? Evli miyim? Evli olmalıyım. Bir bebek kaybettim. Bir bebek kaybetmişim. Tanrım ne demek bu? Bir bebek kaybetmişim. Yüreğim hızlı çarpmaya başladı. Başucumda aletler olmalı ki bir hemşire başucuma doğru bakıp koşturuyor bana ve nabzımı saymaya başlıyor. Kocaman yüz yuvarlak bir ışık görüyorum. Işık giderek büyüyor. Büyürken gürültü de çıkarıyor. Parlak, çığırtkan, göz kamaştıran ve kulakları sağır eden bir ışık büyüyor, büyüyor. Hemşirenin üstüme doğru eğildiğini hissediyorum. Görmüyorum ama hissediyorum. Bu yatakta kımıldamadan, hatırlamadan, bilmeden yatar olduğumdan beri sezgilerim gelişti sanki. Odaya birinin girmekte olduğunu, yaklaştığını, üzerime eğildiğini ya da odada yapayalnız kaldığımı sezmekteyim hep. Bir köpek gibi. Köpek? Köpekleri tanıdığıma göre demek bir köpeğim vardı benim. Köpekli bir kadın, 30'larında köpeğim vardı. Ya bebeğim? Bebeğim. Bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybetmişim. Işık büyüyor, büyüyor, büyüyor. Koluma bir iğne batırıyorlar. Hasta henüz sorgulanmaya hazır değil diyor doktor. Çok uzun zamandır bekliyoruz sorgu için. Size yardımcı olamıyorum. Olmak istemiyorsunuz. Hasta kendinde değil dediniz. 3 hafta bekledik. Şimdi de hiçbir şey hatırlamıyor diyorsunuz. Bizim de bir görevimiz var. Hasta ölümden döndü. Bir sürü ameliyat geçirdi. Hafızası zaman içinde yerine gelecektir. Şoku atlatamadı henüz. Ayrıca ağır dozda ağrı kesici ve müsekkin alıyor. Hiç arayanı soranı çıkmadı mı? Bu hastanede hayır. Size söz verdim. Kimliğine dair en ufak ipucu bulduğumuzda haberdar edeceğim sizi dedi doktor. Başımdaki sargıları açtılar. Dikişler yüzünden tıraş ettikleri saçlarım diplerden fırça gibi uzamaya başlamış. Gözlerim renkliymiş. Aynayı verdikleri gün gördüm. Gözlerimin rengi göz altlarımdaki sarı mor çürüklere benziyordu. Seher hemşire bir süre bana Ela adını taktı. Sonra başka biri esrarengiz kimliğimden dolayı adımı Esra'ya değiştirdi. Şimdilik yine bir başkası olana kadar Esra'yım. Kolumdaki alçıyı açtılar, röntgene indirdiler. Hazır indirmişken bahçeye de çıkardılar. Temiz havaya ilk Ela olarak çıktım. İlk adımlarımı Ela iken attım. Ellerimden tuttular, bahçede birkaç adım yürüdüm. Duvara dayanıp yüzümü güneşe verdim ve ilk kez bir şey hatırladım. Beni geçmişime bağlayan tek şeyi. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Doktor Adnan'a ben bir şiir biliyorum, dizeler öylece aklıma geliverdi dedim. Okudum aklıma gelen şiiri, yüzüne bir gölge düştü doktorun. Bu şiirden şimdilik Necati Bey'e söz etmesini yanlış anlayabilir dedi. Israr ettimse de nedenini söylemedi. Benimle yaptığı seansların dışında bana her gün gazeteler, dergiler ve yabancı dillerde bir sürü yayın getiriyor Doktor Adnan. İngilizce bildiğimi fark ettim. Komiser Necati İngilizce öğreten okulların 10 yıl evvelki resimli yıllıklarını karıştırmış benim resmimi bulmak için. Kendime benziyor muyum ben? Fırça gibi rengi belli olmayan saçlarımla, yeşil mor halkalı gözlerim, şişi inmemiş burnumla. Necati netice alamadı. Yüreğim en çok kaybettiğim bebeği düşününce sızlıyor. Bebek yüzünden değil, bir erkekle bu kadar yakınlaştımsa, 2,5 aylığa varan bir hamileliğe rıza gösterdimse, demek benim bir kocam, en azından birlikte çocuk yapmaya karar verdiğim bir sevgilim, bir erkeğim vardı. Nerede şimdi o adam? Hastane hastane gezip neden aramıyor beni? Polise gidip kaybolduğumu neden haber vermiyor? Kocam aramıyorsa annem, babam da mı yok benim? Kardeşlerim, ablalarım, ağabeylerim yok mu? Tıpkı bu hastaneye bir battaniyenin içinde karga tulumba getirilip bırakıldığım gibi doğduğum zaman da bir battaniyeye sarıp cami avlusuna mı bıraktılar beni acaba? Esra, kızım hatırlamaya çalış. Kazanın olduğu gün nereye gidiyordun o saatte? El çantanı bir yan kesicinin kapıp kaçtığını varsayıyoruz. Hırsızdan kurtulmak için mi fırladınız caddeye? Birinden mi kaçıyordunuz? Seni dövmek, öldürmek isteyen birileri mi vardı? Hatırlamaya çalış, cevapla. Söyle, kimsin? Ne iş yaparsın? Hangi okullarda okudun? Hangi derneklere üyesin? Esra'yı sevmiyorum. Ela iken Necati Bey yatağımın karşısındaki bir iskemlede oturarak sorguluyordu beni. Üstüme varmıyordu. Ben yorulunca hemşire çıkartıyordu onu dışarı. İlaç saati geldi, iğnesi yapılacak, yemeğini yiyecek diyordu. Derken dikişlerim alındı, alçılarım çıktı, şişlerim indi. Yürümeye, dolaşmaya, okumaya başladım. Necati Bey ve o badem bıyıklı polis beni başhekimin odasına sorgulamaya devam ediyorlar. Bir süredir yaralarım iyileştiğinden beri Esra'yım. Esra'lığım da komiserin başının altından çıktı bence. Doktoruma bu adı önerdi. Doktor Adnan çok yüz vermeye başladı bu adama. Bana seni fazla yormasın, zorlamasın diye suyuna gidiyorum diyor ama o da bıktı diğerleri gibi. Bu ellerinde kalıveren aklı uçmuş kadından. Beni ne yapacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Emanete bırakılıp unutulmuş eski bavul gibiyim. Başlangıçta ele aldığım sırasında acıyorlardı, ilginç buluyorlardı. Artık alıştılar. Kafka'nın böceğiyim sanki. Gregor'um ben. Kafka? Doktor Adnan'a koşuyorum. Doktor, Kafka'yı biliyorum. Kafka'yı hatırlıyorum ben. İyi ediyorsun. Ne olur bir de adını, kim olduğunu bilsen. Adımı bilmiyorum. Kim olduğumu, neden ve nasıl o kazayı geçirdiğimi bilmiyorum. Kim olabileceğime dair ihtimaller çok fazla. Örneğin bir mafya şefinin ondan kaçıp kurtulmaya çalışan karısı veya sevgilisi olabilirim. Doktor Adnan ezbere Nazım okuyabilen ve Kafka'nın metamorfisinden haberdar bir kadını mafya şefi karılığına yakıştırmıyor. Bu olasılığı geçiyoruz. Aldatıldığını öğrendiği için kocasından kaçan bir kadın. Necati Bey'e göre uzak bir ihtimal ama varsayalım ki öyle. Neden aramıyor beni kocam? O ihtimalde geçiyoruz. Acaba ben çok iyi Türkçe öğretilmiş bir ajan mıyım? Herhalde değilim. Ajanlar hamile kalmazmış. Peki neyim ben? Kimim? Sabahlara kadar oturup düşünüyorum. Bir gün birdenbire çözülüverecek gözündeki perde diyor. Yapacağın şey sabırla beklemek. Sabırla bekliyorum. Necati Bey, badem bıyıklı polis ve diğerleri de öyle sabırla bekliyorlar. Bazı geceler giderek büyüyen o ışık gözüme patlıyor. Çığlık çığlığa uyanıyorum. Doktor Adnan o ışığın bana çarpan arabanın farları olduğunu söylüyor. Ama hani ben caddeye fırladığımda yan tarafından atlamıştım arabanın önüne? Vicdanıma taş gibi oturan bir şey daha var. Bana çarpan arabanın şoförüne ne olduğunu merak ediyorum. Sordukça geçiştiriyorlar. Ölmediğime göre paçayı kurtarırmış. Arabanın önüne ben atladığıma göre, kazayı gören şahitlerin ifadeleri öyle, ölsem bile suçlu bensem o ne diye cezalansın? Hem ezbere şiirler, nazımlar, kafkalar, hem mantık içeren açıklamalar. Sen tehlikeli birine benziyorsun Esra. Polis senin gibileri sevmez diyor Doktor Adnan. Ne kadar hatırlayabiliyorsunuz? Hiç. Olmadı. Bunca şiiri, yazarı, kitabı hatırlıyorsunuz ama. Elimde olan bir şey değil ki aklıma geliverenler. Kimlik değiştirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa? Kim bilir, bilinçaltında kendimi sevmiyor olabilirim. Bu kaçışın sonu yok. Eninde sonunda bulacağız kimliğinizi. İnşallah. Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Bir sürü. Hastaneye alınanların hemen hepsini. Siyasal, sosyal olayları, partileri takip ediyor musunuz? Gazetelerden bildiğim kadar. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? Ya siz? Necati Bey asabileşiyor, hiçbir şey söylemiyor, üstüme varmıyor ama ben onun giderek sinirlendiğini biliyorum. Başarıya ulaşamadıkça, zaman hızla geçtikçe kızıyor. Polislere ait çok şey biliyorum nedense. Adeta bir sonra soracakları soruyu bir önceki sorudan anlıyorum. Ben kazadan önce bir polis miydim? Bunu söylediğimde badem bıyık bayağı keyifleniyor. Sizi alıp yetiştirelim, iyi polis olabilirsiniz bu gözlemciliğinizle diyor. Necati Bey ise polis falan değildiniz, sadece akıllısınız diyor. Aklımı birçok şeyi gizlemek için kullandığıma inanıyor. Keşke doğru olsaydı. Keşke her yaptığımı bilinçle yapabilseydim. Hemşirelerin, polislerin bana taktıkları isimlerle bir klinikte sığıntı gibi yaşıyor olmasaydım. Dışarı çıkabilecek kadar iyileştiğimde Necati Bey bu kez beni emniyete çağırdı soruşturma için. Taksiye bindik Seher hemşireyle. Seher ben içeridekini alışveriş edecek, sonra birlikte döneceğiz. Taş zeminli odada masanın arkasında kimlik değiştirmiş bir Necati Bey var. Ona hastane odalarından daha çok yakışmış burası. Şefim diye hitap eden polislerin biri girip biri çıkıyor odaya. Tahta bir iskemleye ilişmişim. Bana sigara ikram ediyor, taze demlenmiş çay söylüyor. Bir lamba var masanın üstünde. Gündüz vakti ne ilgisiz. Necati Bey mi yaktı lambayı, polislerden biri mi? Gözüme patlayan bir ışık var. Bir ışık var. Bu ışığı söndürün lütfen diyorum. Ne ışığı diye soruyor Necati Bey şaşkınlıkla. 5. ayrımın sonu. Sayfa 72.